Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 30 Eylül 2019 Pazartesi, yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dikkat çeken gelişme, hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'deki ana muhalefet partisinin Suriye meselesinde inisiyatif geliştirmek üzere öne çıktığı ve bir konferans düzenlediği idi, öyle diyeyim. Ben de katıldım. Cumartesi günü konferansın katılımcılarının farklı kesimlerden görüşlerini dinleme fırsatı buldum. Perde arkasında konferans tabii Chatham House kurallarıyla yapıldığı için kimin ne dediğini söylemek çok mümkün değil, ama konferansın perde arkasında pek çok diyalog kurma fırsatı da bulduk. Bu konferansın katılımcılarından bir tanesi de Suriyeli gazeteci Sarkis Kasarjian'dı. Bugün onu konuk edeceğiz biz de. Kendisine Suriye'deki durumu soracağız. Çözüm için Ekim sonunda düzenlenecek BM sponsorluğundaki Anayasa Komitesi toplantısını soracağız. Suriye'nin perspektifini soracağız. Velid Muallim'in geçen haftaki BM Genel Kurulu toplantıları vesilesiyle Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in verdiği mesajları soracağız. Türkiye'ye de önemli mesajlar vardı konuşmasında. Programın ikinci yarısında kendisinden görüşlerini de alacağız. Pek çok başlık var elbette. Velid Muallim'in konuşmasında verdiği mesajların ötesinde Suudi Arabistan açısından çok hareketli bir dönemden geçildiği anlaşılıyor. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da başkonsolosluk binasında öldürülüp parçalanıp eritilmesinden sorumlu tutulan isim, 60 dakika programında soruları yanıtladı. Ülkesinde de dört bir yandan son derece olumsuz haberler gelirken bunların neler olduğunu önümüzdeki dakikalarda aktaracağım. İran'ın Amerika ile temaslara girişip girişmeyeceği tartışmaları BM Genel Kurulu sonrasında da devam ediyor. Suudi Arabistan'dan İran'a çok önemli mesajlar getirildiği, taşındığı haberleri var. Körfez'deki durumla ilgili haberler söz konusu. Avrupa'dan yine başlıklarım olacak sizlere ve Amerika'da da Trump'ın meşhur Aziz soruşturması ile ilgili son bilgileri aktarmaya çalışacağım size. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ve programın söyleşi bölümü de Sputnik'in YouTube kanalından yayınlanıyor. Oradan da izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, CHP'nin hafta sonu cumartesi günü gerçekleştirdiği Suriye konferansı başlığı da barışa açılan, Suriye'de barışa açılan kapı şeklindeydi. Sonuç bildirisi yayınlandı ve sonuç bildirisinde de pek çok noktanın altı çizildi. Öncelikle Suriye politikasında Türkiye'nin barışın öncelenmesi gerektiği, barış önceleyerek adımlar atılması gerektiği, BM kararıyla terörist örgüt olarak ilan edilen örgütlere karşı çıkılması ve küresel ölçekte işbirliği yapılması, güvenlik meselesinin Türkiye açısından Suriye yönetimiyle birlikte sağlanmasının gerektiği, Suriye-Türkiye ilişkilerinin bu açıdan acilen rayına oturtulması, askeri varlığın genişletilerek masadaki gücün arttırılacağı şeklindeki fikrin tehlikeli bir hayal olduğu, İdlib kaynaklı tehdit ve sığınmacı akınının dışında İdlib'den Türkiye'ye daha önce İdlib'e doldurulmuş olan on binlerce cihatçı teröristin de gelebileceğinin altı çizilip burada işte uluslararası yük paylaşımı da vurgulandı. İnsani yardımların önündeki engellerin kaldırılması, Türkiye içerisindeki Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu ama Suriye Savaşı bittikten sonra Suriyelilerin gönüllü olarak geri dönüşlerinin teşvik edileceği politikalar izlenmesi gerektiği, Türkiye'nin Suriye'ye güvenilir bir komşu olduğunu kanıtlaması, ayrıca CHP'nin biliyorsunuz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı, kısa adı OBİT diye anılıyor, böyle bir düşüncesi var. Bunun için kararlı ve istikrarlı bir biçimde çalışılması, ki Suriye, Irak, İran'da bu CHP'nin Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı OBİT'in çerçevesinde sunuluyor. Böyle bir atmosfer yaratılması vurgulanıyor. Kişisel izlenim olarak söylüyorum, hakikaten çok iyi niyetli bir girişim olduğunun bir kere altını çizerek başlamak gerekiyor. Bu konferansın ana muhalefet partisi hem Suriye'nin içerisinde sınırlı sayıda ve Dışişleri Bakanlığı'nın vize vermemesi yüzünden bazı isimler gelememiş olsa bile eksikleriyle gedikleriyle son derece iyi niyetli bir biçimde tarafları bir araya getirmeyi başardı ve pek çok şey de tartışıldı bu konferansta, pek çok şey de konuşuldu. Eksikler yok muydu? Vardı tabii ki. Arap aleminde Suriye meselesini başından beri çok iyi bilen ve çok ciddi ve önemli uyarılarda bulunmuş bir takım isimler vardı. Enis Nakkaş gibi örneğin. O isimlerin yokluğu belki bir eksiklikti ama var olanlar üzerinden de pek çok konuyu konuşmak mümkün oldu. Tabii daha jeopolitik bir bakışla emperyalist tasarımların bölgedeki tezahürlerine de belki biraz konuşmak gerekiyordu. Dediğim gibi bazı eksiklikler söz konusu oldu. Bunları da teslim etmek lazım ama bir başlangıç olarak, iyi niyetli bir girişim olarak ve sonuç bildirisindeki önemli vurguları da dikkate alarak ikinci adımların, üçüncü adımların atılmasını beklemek o da bir umut yaratıyor tabii ki, onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi Ekim sonunda 30 Ekim'de Cenevre'de BM Genel Kurulu sırasında da açıklanan 150 kişilik Anayasa Komitesi toplanmaya başlanacak. 50'şer temsilci. Suriye Dışişleri Bakanlığı bir takvim kabul etmeyeceklerini vurguluyor. Burada tabii bu Anayasa Komitesi kimileri tarafından oyalama olarak değerlendiriliyor. Suriye hükümeti Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika'nın hakimiyetindeki bölge ve İdlib dışında pek çok yerde kontrolü sağlamış vaziyette. Programın ikinci yarısında Sarkis Kasaryan'a soracağız tabii Suriye'deki durumu. O kadar yanlış algılanıyor ki sürekli olarak yalan yanlış haberler ve bir takım yetkililerin verdiği yanlış bilgiler üzerinden pek çok şey kurgulanıyor. Ona da soracağız Şam'dan gelen bir insanım olarak. Neler döndüğünü. Bu komitedeki temsilcilerde %20'lik bir kadın kotası görüyorum. Ayrıca da pek çok kesimden temsiliyet olduğunu belirtmek lazım. Türkmenler, Kürtler de dahil olmak üzere NKS'den temsilciler var tabii. Amerika ile birlikte çalışan SDG'den görmedim. Hatta Türkiye'nin koşuluydu bu ama tabii Amerikalılar, James Jeffrey en son, onların da katılacağını söylemişti. Bunu da biliyoruz. Yaklaşık %10'unu oluşturuyor Suriyeli Kürtler, Suriye nüfusunun. Bununla ilgili zaten bu Ekim ayı boyunca da pek çok haber yapmaya, görüş almaya da çalışacağız elbette. Velid Muallim'in Birleşmiş Milletler'e hitabı, tabii ki onu belirtmek gerekiyor. Önemli bir hitapta bulundu. Suriye'deki tüm yabancı askeri birliklerin çekilmesini istediklerini söyledi. Dedi ki ABD ve Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı askeri varlıklarını sürdürüyorlar. Suriye'nin kuzeyinde sözde güvenlik bölgesini müzakere etmek ve kurmak gibi bir küstahlık gösteriyorlar. Bu uluslararası hukukun ve BM yönetmeliğinin ihlalidir ifadelerini kullandı ve yabancı birliklerin çekilmesini talep etti. Aksi halde uluslararası hukuka uygun olarak her türlü karşı önlemi alma hakkına sahibiz dedi. Tabii burada maalesef işte askeri yöntemlerle bu çözümlere gidildiği için ve Suriye hükümetiyle ilgili bugüne kadar 8 senedir orada yabancı ülkelerden doluşmuş militanlara karşı bu savaş yürütüldüğü için çığırından çıkmış durumda. Orijinal başlangıçta bir takım protestolar olsa bile her ülkede olabilen, buradan yola çıkarak bir rejim değişikliğine gitmek ve dünyadan önce militanı oraya doldurmanın olumsuz tesirleri üzerinden politika inşa edilmesi pek bir yere götürmüyor. Tabii Suriye hükümeti de Rusya ve İran'ın destekleriyle çoğunu temizlediği belli bölgeler kalmış durumda. Ama tabii bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri artık o topraklara yerleşti. Bir daha kolay kolay çıkacağını beklemek çok mümkün değil. Zorla çıkartılması olması dışında bir alternatif yok. Velid Muallim özellikle Türkiye ile ABD'nin güvenli bölge tesisine ilgili böylesi bir bölge yaratmanın kaos ve istikrarsızlık yaratacağı vurgusu yapmış. Mike Pompeo'nun hani biliyorsunuz CIA başkanıyken nasıl yalan söylediklerini göğsünü gere gere anlatmış olan Amerikan Dışişleri Bakanı'yla ilgili onun Suriye'de hükümetin kimyasal saldırı düzenlediği açıklamalarını sormuşlar. 19 Mayıs'ta Laskiye bölgesinde büyük yalan diye nitelendirmiş. Ne enteresan ki New York Times gazetesi bile 19 Mayıs'ta bir olay yani bir saldırı iddiası bile olmadığını daha önce yazmıştı. Mike Pompeo konuşuyor öyle demek lazım. Velid Muallim'in ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Suriye toprakları üzerinde Fırat'ın doğusunda daimi üs bölgeleri kuracakları yolundaki açıklamalarına da yanıt vermiş. Bunlar söylenti ve yalandan ibaret. Buralar bizim toprağımız demiş kendisi. Egemenliklerini koruyacaklarını söylemiş. Bu arada Suriye-Irak sınır kapısı Albu Kemal Kaim, El Kaim geçişi IŞİD'den temizlendikten sonra 5 sene sonra tekrar aktif hale getirilmiş durumda. Bugün bu haberler de geliyor. Ama tabii Suriye ve Irak arasındaki bölgeye yerleşmek yönünde ve oradan İran bağlantılı militanların geçişini tehdit olarak gören Amerika olduğunu biliyoruz. Bir de İran'ın devrim muhafızlarına ait bir askeri noktaya hava saldırısı düzenlendiği yolunda bir iddia görüyorum. 2017'de burayı Rusya'nın desteğiyle temizlemişlerdi IŞİD'den. İran'ın devrim muhafızları ve Haçlı gruplar da oralarda etkili deniliyor. Tabii Suriye toprakları bu hale getirildi. Her türlü militan grubun barınabildiği uç bölgeleri söz konusu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da hem konuşması vardı Birleşmiş Milletler'de hem basın toplantısı vardı. Verdiği mesajlar tabii ki burada önemli. Özellikle basın toplantısında Kürt meselesinden bahsetmiş ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğin kapsamında bu meselenin çözülmesi gerektiğini söylemiş. Amerika'nın girişimleri bu işi karmaşıklaştırıyor. Arap aşiretleri Suriye demokratik güçlerini kurarak Arap aşiretlerine zarar verdi görüşünü dile getirmiş. Bu arada bir şirket Kırım'ı bahane ederek bir Rus şirketine yönelik Amerikan yeni Amerikan yaptırımları var. Ruslar savaş uçaklarının terörist mevzilerini bulmasına imkan sağlayan bu şirket hangi ürünlermiş bakmak lazım tabii ben bilmiyorum. 3 vatandaş, 5 gemi, 2 şirket yaptırım listesine koymuşlar. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye bağlamında söylüyorum. Son 2 yılda Humeymim'deki askeri üssüne bir sürü İHA'lı saldırı olduğunu 118 diye vermişler rakamı. Açıklamış durumda bu arada. Çoğunu da yok ediyorlar elbette. Kapalı kapılar ardında Rusya Dışişleri Bakanı ve Amerikan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mike Pompeo görüştüler elbette. İkili ilişkilerden uluslararası meselelere uzanan ama pek de bir açıklama da gelmiş değil. Bu arada batılı gazetecileri Rus üsleri Humeymim ve Tartus'a götürmüş Ruslar. Enteresan. Her şeyi görme imkanı bulduklarını söylüyorlar. Hava üssü var Humeymim'de. Tartus'ta da bir donanma üssü var. 50'den fazla batılı gazeteci. Su-35 savaş uçaklarını da izlemişler. Pilotlarla konuşmuşlar. Epey faydalı. Bakalım neler yazacaklar tabii göreceğiz. Rusya söz konusu olduğu zaman Rusofobiden geçinmiyor tabii Batı medyasında. Bir şey yazmaya kalksalar bile mutlaka bir şeyler sıkıştırıyorlar araya. Göreceğiz neler yazacaklar. Efendim Fırat'ın doğusunda Amerika ile 7. ortak helikopter uçuşu hafta sonunda gerçekleşmiş. İki teröristin PKK-YPG'li iki teröristin Suriye'den ülkeye girmeye çalışırken yakalandığı yolunda Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması var. Bir de Türk hava sahasına 6 kez ihlal eden bir İHA. Kimin İHA'sıdır anlayamadık ama iki F-16 tarafından vurulmuş. Perde arkasında neler yatıyor acaba diye insan düşünüyor. Şu an bir hazır yanıtım yok size verebilecek. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıya da girdiler. Eylül ayı olağan toplantısı. Özellikle dikkat çekici olan tabii Amerika temasları ve güvenli bölge Amerika ile. Çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'ta en son Türk gazetecilerle buluşmasında verdiği mesajlar kritikti. Güvenli bölge meselesinde Amerika'nın kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Ama öte yandan bir paragraf var ki bu Milli Güvenlik Konseyi'nden, tamam o zaman Türkiye Fırat'ın doğusuna dalacak, girecek, Amerika'dan habersiz bu işleri yapacak gibi bir şey çıkartmamak gerektiğini bize anlatıyor. Ne demiş Çavuşoğlu? Bizim burada esas amacımız teröristlerin bu bölgeden çıkması ve temizlenmesidir ve Amerika'nın da bu yönde bir taahhüdü vardır ve bu taahhüdün yerine getirmesi gerekiyor. Daha sonra teröristlerin çıkmasıyla oluşacak güvenli bölgede görev alacak güvenlik birimleri olsun, yerel yöneticiler olsun, bu konuda biz Amerika oradaki yerel güçlerle, yerel unsurlarla çalışırız. YPG, PKK, PYD ile değil tabii ki vesaire vesaire saptamalar yapıyor. Sonra takvime geliyor. Diyor ki Çavuşoğlu, Amerika'ya sürenin dolduğuna dair bir soruya yanıt verirken, şimdi takvim iki haftalık bir takvim değil. Onu söylemek isterim diyor. Cumhurbaşkanı iki haftalık demişti. Anlamadım şimdi. Çavuşoğlu diyor ki aşama aşama, öncelikle hareket merkezinin oluşturulması, ortak devriyelerin oluşması, tespitlerin yapılması, sonra içeriye girilmesi, bu arada da teröristlerin temizlenmesi ve içeride de birlikte yine gelerek devriye güçlerinin gerekse burada da gözlem noktalarının ve askerlerimizin içinde olduğu, yani orada kalabileceği, bulunabileceği gerekli tesislerin kurulması ve ondan sonra da dediğimiz gibi insani durum, göçmenlerin geri dönmesi diyor. Özetle iki hafta sonra, iki hafta mühleti vermişti Cumhurbaşkanı'nın. Bizzat açıklamaları var birebir. İki hafta sonra adımımızı atacağız. İki hafta. Öyle dedi Cumhurbaşkanı ama bunların pek gerçekleşmeyeceğini anlıyoruz Çavuşoğlu'nun açıklamalarından. Tabii Çavuşoğlu oyalama devam ederse kendi başımızın çaresine bakarız demiş. Ocak ayından beri bir seneye yaklaşıyor. Bunları Türkiye hükümeti dile getiriyor zaten. Onu belirtmek gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu açıklamaları vardı. Milgen projesi kapsamında 4. ve son ada sınıfı korvet gemisinin hizmete giriş töreninde özellikle Cumhurbaşkanı askeri savunma sanayinin güçlendirilmesi vurgusu yaptı. Ayrıca uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar dedi. Nasıl yani? Türkiye uyuyan bir devdi, şimdi uyanıyor, her yere saldıracak mı? Anlam vermekte zorlanıyorum bu söyleme, Cumhurbaşkanı'nın söylemine. Ama uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar demiş. Yani şey mi, biz her şeyimizi kendimiz geliştireceğiz anlamında sonuçlardan mı bahsediyor? Nasıl İHA'larımız, SİHA'larımız uydularımızı geliştirip uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız diyor. Bunu uzun süredir söylediklerini belirtmek lazım. Amerika, Katar'daki hava harekat merkezini kapattı. Enteresan bir gelişme. Tam da İran gerilimi sürerken El Udeid üssü, yaklaşık 10 bin Amerikan askeri var Katar'da. Katar zaten küçücük bir yer. Toplasanız 300 bin nüfusu var kendi insanı olarak. Tabii ki yabancıların çalıştığı bir bölge, bir yer. İran'la ilgili Aramco, Suudi Aramco tesisine 14 Eylül'de bir SİHA'lı saldırı düzenlemişti Yemen'in Husileri. Dolayısıyla İran'da gerilim de artmıştı. Böylesi koşullarda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Orta Doğu, Kuzey Doğu Afrika ve Güney Asya'daki harekatlarının komuta edildiği bu merkez kapatılmış, faaliyetlerine son verilmiş. Güney Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri üssüne taşındığı bilgisi var. Çok dikkat çekici. Tabii şimdi Yemen meselesi, Suudi Arabistan aslında önde gelen bir gündem. Husiler, yani ben videoyu izlerken inanamadım. Orta Doğu'nun en yoksul ülkesi, tabii vakti zamanında pek çok savaş teknolojisi satın almış bir ülke, onu biliyoruz. Onların da çoğu da zaten Husilerin eline geçmiştir. İran'ın her türlü verebildiği, her türlü desteği, lojistik ve silah desteğini verdiğini de biliyoruz. Ama bununla kalan bir durum değil. Necran kentine bağlı koskoca bir bölgede, içinde askeri, Suudi askeri kampları dahil olmak üzere her bir tarafı temizlemişler ve binlerce, 3000 falan diyorlar, Suudi askerini esir almışlar. Bunların görüntüleri de var, videosu da var. Yaklaşık 350 kilometrelik bir alanı temizlediklerini söylüyorlar. Mart 2015'ten beri Suudi Arabistan'ın öncülüğünü çektiği Arap koalisyon Yemen'i neredeyse enkaza çevirdi. Hakikaten orada görev süresi zaten çoktan dolmuş bir devlet başkanını Yemenlilere dayatma girişimiyle başladı bu savaş ve bir türlü de Husilerin bileğini bükemediler. İşte Husiler füze savunma sistemini yarıp Amerikan sistemlerinin çok iyi korumadığı anlaşılan Aramco tesislerini vurmaya kadar vardırdılar diye herkes konuşurken, Necran bölgesinde yüzlerce zırhlı araç, tam bir bozgun, 3 düşman tugayını bozguna uğrattık diye de videolarını yayınlıyorlar. 350 kilometrelik alanın kontrolünü ele geçirdiklerini söylüyorlar. Son dönemde hakikaten video görüntüleri çok dikkat çekici. Amerikan basınına da bir yalanlama yapmışlar. Suudi Arabistan'ın operasyonlarını durdurduğunu yazdınız ama durdurmadılar diye. Açıkçası yani uzun süre insan tabii takip edince kimin yalan söylediği, mütemadiyen yalanı ortaya çıkanlar var. Bir de söyledikleri tabii tutarlı olanlar var. Daha çok itibar ediyor sürekli söyledikleri yalan olarak çıkanlardan. Kral, bütün bunlar Yemen'de bunlar olup biterken Suudi Arabistan'ın başındaki belalar da bitmiyor. Kral Salman'ın, Salman bin Abdülaziz'in yakın korumalarından tüm General Abdülaziz bin Beddah El Fahım, arkadaşı Mahmud El Ali tarafından vurularak öldürülmüş. Acaba arkasında ne var? Tartışma çıktığı söyleniyor ama Suudi Arabistan'da olup bitenleri anlamak da çok kolay değil. Beş güvenlik görevlisi de yaralanmış bu arada. Çatışmalar çıkmış çünkü kendisini yakalamak isteyenlerle El Ali çatışmış. O da öldürülmüş. Mekke Medine arası hızlı tren hattı Cidde istasyonunda yangın. 7.3 milyar dolara bu tren istasyonunu yapıp geçen yıl kullanıma açmışlardı. 60 milyon yolcu taşıması bekleniyordu. Bir sene oldu. Koca bir yangın, görüntüleri feciydi hakikaten. Suudi Kralı Veliaht, Suudi Veliaht Prensi pardon, o da Amerika'da 60 dakika programına konuk oluyor ve biraz böyle tabii Amerika'da Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülüp kesilip biçilip eritilen bedeni Cemal Kaşıkçı ile ilgili onları da odağına alan daha doğrusu ve İran'la ilgili açıklamaları öne çıkıyor. Bir söyleşi vermiş geniş çaplı. Öncelikle diyor ki ben emir vermedim Kaşıkçı'nın öldürülmesi emri. Bir cinayet zaten büyük bir hataydı. Cinayete de hata diyor, çok enteresan. Gerçekte böyle bir şeyden kaçınmak için elden geleni yapmalıyım ama işte hükümette 3 milyon insan çalışıyor. Onların ne yaptığını bilemem ki gibi tuhaf bir yanıt vermiş. Tabii kimseyi çok tatmin etmeyecek. Soruşturmalar yürütülüyor demiş. İran konusunda ise dünya İran'ı caydırmak için güçlü ve sağlam bir eylemde bulunmazsa o zaman daha fazla bu kriz tırmanır ve tahayyül edemeyeceğiniz bir düzeye çıkar diyor. Ekonomi çöker diyor. Dolayısıyla da İran'a karşı petrol fiyatları hayal edilemeyecek derecede yüksek rakamlara ulaşmasın diye dünya bir araya gelsin diyor. Ama diğer yandan da siyasi ve barışçı çözüm askeri olandan çok daha iyi diyerek lafı böyle sakız gibi çiğnemiş bir oradan bir oradan. Hem küresel savaş ekonomiyi çökertir hem Trump Ruhani ile görüşmeli demiş, onu da söylemiş. Hem Yemenli Husilerin Husilere karşı verilen nafile savaşla ilgili tüm girişimlere açık olduğunu da dile getirmiş. Hakikaten iler tutar tarafı olmayan bir söyleşi. Bundan sonra ne olacağını da buradaki şeylerden öngöremiyoruz hakikaten. Çünkü deneyimli siyasiler ne mesajı verdiklerini, niye verdiklerini, sözleri niye söylediklerini bilirler. Onları okumayı bilenler de anlar. Açıkçası bu Suudi Veliaht Prensi'nin söylemlerinden pek bir şey anlamak mümkün değil. Öngörmek bağlamında. Bu arada Patriot sistemleri, hava savunma sistemi, İHA'ları, alçak irtifalı füzeleri Husilerin fırlattığını tespit edememişti. İsrailli general Uzi Rabin, emekli general, bunun yalnızca ufuk çizgisindeki hedefleri izlediği için görememişler, kaçırmışlar dedikten sonra Riyad'ın Rus füze savunma sistemi Pantsir S1 alması daha uygun olur. Alçak irtifada hedefleri böylece tespit eder diyerek açıkları vurgu yapmış. Efendim, Veliaht Prens böyle Kaşıkçı cinayetini reddediyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da Washington Post gazetesine bu konudaki hassasiyetlerini vurgulayan bir yazı yazmış yine. Üstelik de Kaşıkçı cinayetinin 11 Eylül'ü saymazsak 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabileceğini iddia etmiş. Kendilerinin işte suçluların cezasız kalmaması için mücadele ettiğini falan söylemiş. Kraliyetle bağlantı kurmadık doğrudan. Hani biz bunu Veliaht Prensi zorunlu tutmuştu Türkiye çünkü. Böyle bir saptama yapmış özetle. Washington Post'a uzun uzun yazmış. Türk Arap Medya Derneği İslamcı Başkanı Turan Kışlakçı da bu Cemal Kaşıkçı Müzesi kurmak istediklerini söylemiş. Başkonsolosluk binasını satın almaya çalışıyorlarmış. Efendim, vaktim dar azalıyor. İran'la Amerika arasında BM Genel Kurulu vesilesiyle epey bir muhabbet dönmüş anlaşılan ama tabii Trump'la Ruhani bir araya gelemedi. Hasan Ruhani diyor ki Angela Merkel Almanya Başbakanı, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geldiler bize. Müzakere edin dediler. Tüm yaptırımları kaldırılsın Amerika ile müzakereye oturun dediler ama reddettik. Çünkü yani sonucunu zaten kimse tahmin edemez. Önce yaptırım ve baskılar kalkarsa İran müzakereden korkmuyor, kaçmıyor demiş. Ruhani böyle diyor. Trump'a da sormuşlar bunu. Trump da teklifi aslında doğrulamış. Anlaşılan Merkel, Boris Johnson ve Emmanuel Macron uğraşmışlar zaten, açıklamışlardı bu konuda. Trump da tam tersi teklifi doğruluyor ama İran'ın bu öneride bulunduğunu söylüyor. Bilemiyoruz tabii tam ne oldu ama yine burada da sürekli yalan söyleyen ve sürekli tutarlı açıklamalar yapanlar diye bir kriter belirleyebiliriz kendimize. İran Amerika'ya bu arada 50 milyar dolar tazminat talebinde bulunuyor Amerika'dan. Çünkü bu BM çok taraflı anlaşmadan tek taraflı çekildi. Üstelik kendileri çekildiler, İran'ın uymasını da istiyorlar. Uymadığı için yaptırım da uyguluyorlar buradan kayıplar nedeniyle. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif İran'ın Amerika'yı siber savaş başlatmakla suçlamış. Bölgedeki gerginliğin Yemen Savaşı sona ererse azalacağını, biteceğini söylemiş, bitebileceğini söylemiş. Suudi Arabistan'ın kendilerine ayrıca mesaj yolladığı yolunda haberler var İran'dan gelen. Onu belirtmek lazım. Bir de İran petrol tesislerini hem fiziki hem de siber saldırılardan korumak için teyakkuza geçiyormuş. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bu arada Enver Gargaş, bu Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Dışişleri Bakanı, Financial Times'a yazdığı bir makale var. Burada İran'la uzlaşma arzusunu dile getiriyorlar. Körfez gerilimlerinin nasıl azaltılabildiği, arabuluculuk girişimlerinin bu bağlamda memnuniyetle karşılandığını dikkat çekiyorlar. Efendim, vaktim azalıyor dedim. Lübnan'da bir ekonomik OHAL ilan edilmişti. Eylül başında protesto gösterileri başladı. Yarın bu konuya bakmaya çalışacağız. Beyrut'a bağlanıp sömürücü değil teknokrat hükümet istiyoruz diyerek başkent Beyrut başta olmak üzere başka Baalbek gibi kentlerde, Hermel ilçesinde yine aynı şekilde, ufak bir yer tabii Lübnan, pek çok gösteri düzenlenmiş durumda. Borç 86.2 milyar dolara Lübnan'da ulaşmış. Zaten Suudi ve Körfez bağlantılı bir ekonomisi vardır, mali ekonomisi. Lübnan'da çok fazla bir şey de yoktur aslında, onu belirtmek lazım. Tabii Suriye krizi çok etkiledi Lübnan ekonomisini. Geri dönüşler olsa bile Suriyeli sığınmacılardan 4 milyon nüfuslu ülke epey bir yüksekti, onu belirtmek lazım. MI6'nın eski başkanı Richard Dearlove'ın iddiası var. Geçen hafta kaybettiği dünyanın, Fransızların, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın Amerika'nın Irak işgalini desteklememesinin sebebinin 6 milyon dolar rüşvet alması olduğunu iddia etmiş Daily Mail gazetesine. Mail gazetesine, evet. Hiç inandırıcı değil. Nasıl ki, çünkü Jacques Chirac son derece tutarlı açıklamalar, o dönemleri Irak Savaşı'nı da bu işleri gazetecilik yapmış bir insan olarak kendi içerisindeki, bilemiyorum tabii rüşvet ayrıca almış mıdır, tabii bu iddianın altını nasıl doldurduğu da önemli, hangi kanıt ortaya koymamış gerçi ama böyle yani üfürebilirsiniz tabii, diyebilirsiniz böyle cümleler, iddianın altını doldurmak zorundasınız. Aksi takdirde Jacques Chirac'ın çok tutarlı bir duruş sergilediğini ben anımsıyorum o dönemki Almanya'nın sosyal demokrat lideri Gerhard Schröder'le birlikte. Ama MI6 tabii onların bir işi de uluslararası toplumu yanıltmak, yalan söylemek, aslında Pompeo'nun dediği gibi, o yüzden çok inandırıcı gelmedi bana. Boris Johnson hakkında görevi kötüye kullanma iddiaları, soruşturmalar açılıyor. Kadın gazetecilere bir tarihinde tacizlerde bulunduğu yolunda iddialar ortaya atılmış durumda. Herhalde Brexit'le alakalı da olsa gerek diye insan düşünüyor açıkçası. Ve Julian Assange'ı da aktaracağım size. Daha fazla Avusturya'da seçimleri Sebastian Kurz kazandı. Avusturya Halk Partisi %37.1, 5 puan arttırmış. Erken seçime girmekte haklıymış demek ki. Sosyal Demokratlar büyük darbe yemiş. %14'e çıkmış. Yeşiller de bu arada kazançla çıkmışlar bu seçimlerden. Evet, onu da aktarayım size Avrupa'dan. En son Assange'ı aktaracağım. Aziz soruşturması ile ilgili Trump'ın çok vaktim kalmadığı için detay veremiyorum ama Ukrayna bağlantılı bir aziz soruşturması başlatılmıştı. Geçen hafta da anlatmıştım ben size detaylarını burada. Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker istifa etmiş. Kendisi bu arada halbuki bütün Ukrayna ile ilgili Trump'ın barışçı bir çözüm, Rusya ile barışçı çözüm sağlama girişimlerine engel olmak için oraya bir şekilde gönderilmiş bir isimdi. İstifası hayırlı olacaktır diye düşünüyorum ben şahsen, çözüm bağlamında düşünenler açısından. Amerikan Kongresi'nde Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Ukrayna konusunda ifadeye çağrılmış. Ve işte bütün bunlar tabii 25 Temmuz'da Vladimir Zelenski Ukrayna'nın yeni lideriyle telefon görüşmesine dayandırılıyor. Rusya Gate'den daha az karmaşık aslında, görüşmede yaptığı açıklamalar, konuşmanın tarzı. Bir tane de burada ispiyoncu var. CIA'nin Beyaz Saray'a soktuğu anlaşılıyor. O ispiyoncunun tabii bir ihbarda bulunduğu. Bu arada ihbarın koşullarını değiştirmişler. Eskiden böyle birinci elden bu işi konuyu daha doğrusu kongrede soruşturma açılması için ihbarda bulunmak için birinci elden bilgili olduğuna dair kanıt sunması gerekiyormuş. Artık ona gerek kalmamış. Ağustos'tan itibaren değiştirmişler. Bu işin arkasında yine bir CIA kokusu insan sezmeden edemiyor açıkçası. Bakalım Rusya Gate'den bir şey çıkmamıştı. Bundan ne çıkacak? Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı Hillary Clinton'a yönelik e-posta soruşturmasını etkinleştirmiş. Zaten bütün bunlar bu Hillary Clinton'ın kirli e-postalarından, kirli çamaşırlarını ortaya döken e-postalarından çıkmış idi. Onu da aktaralım ve Assange'ı belirteyim size. O bilgileri aktarayım. 50 haftadan fazla süredir. Aslında 50 haftada hapis cezası verilmişti. Doldu süresi. Belmarş. Aslında İngiltere'nin Guantanamo'su deniliyor Belmarş. Hapishanesinde tutuluyor. Babası konuşmuş. Demiş ki, burada işkence altında 23 saate kadar uyanık ayakta tutuluyor. Her türlü işkenceye maruz kalıyor demiş Assange'ın babası John Shipton. Titriyordu demiş en son kendisini ziyaret ettiğinde. Anksiyete bozukluğu vardı demiş. Çok fazla kilo kaybetmiş demiş. Terörizmle suçlanan ve suçları ispatlanmış insanlardan daha kötü koşullarda tutuluyor demiş. Amerika'ya iade edilmesi için bir takım plan programlar yapıldığı aşikar. Ve Julian Assange'ı savunmak için hiçbir medya kuruluşu doğru düzgün çaba harcamıyor. Neden acaba diye insan düşünüyor. Efendim bir ara verelim. Yasmin Levy'den Adio Querida'yı dinleyelim. Az sonra Sarkis Kasercian'la konuşacağız. Bizden ayrılmayın. No quiero la vida. Me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida. Me la amargaste tú. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amarga. Otro amor afuera para otras puertas, espera otro orador que para mí sos muerto. Espera otro orador que para mí sos muerto.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Suriyeli gazeteci Sarkis Kasarcıyan var. Hoş geldin Sarkis yayınımıza.
Hoş geldin, hoş bulduk.
Sarkis, çok teşekkürler kabul ettiğin için. Hafta sonu birlikteydik aslında cumartesi günü. Ve hakikaten önemli bir konferans düzenlendi. Türkiye'de ana muhalefet partisinin bir girişimi idi bu konferans. Sen de orada hepimize aydınlatıcı konuşmalar yaptın. Şimdi Türkiye'de biz Suriye meselesini konuşurken hep ikinci elden, üçüncü elden bilgilerle kamuoyu onun üzerinden konuşuyor. Ya da Batı medyasından okunan haberler üzerinden. Şimdi sen tabii Şam'dan geldiğin için, Suriye'nin içinden geldiğin için bambaşka şeyler işitmiyorsun. Dinleme fırsatı bulduk sayende. Öncelikle sana Suriye ile ilgili CHP'nin bu konferans girişimi ve yayınlanan sonuç bildirgesi, özellikle Türkiye'nin Suriye hükümetiyle işbirliğini telkin eden, nasıl bulduğunu sorarak başlamak istiyorum.
Yani önceden bana bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum sizinle olmama. Şimdi tabii ki CHP'nin konferansı, bu konferansın önemi şöyle. Her zaman Suriye'de Suriye konusunu konuşan, yani Türk veya Avrupalı gazetecilerden başka Suriyeli gazeteciler her zaman bir yönü tartışan ya da Suriye'nin bir kanadının görüşlerini aktaran gazeteciler. O da aynı şeyde Türkiye'de iktidarın görüşü.
Evet.
İşte Suriye muhalefetin görüşü. Muhalefet de işte artık muhalefetler. Yani bir muhalefet de yok tabii ki bildiğiniz gibi. Hı hı. Onun için bu ilk defa bu şansı bir gazeteci ve başka yani bir arkadaş daha katıldı Suriye'den.
Evet.
Bu şansı bize verildi. Suriye'den gelip bizim görüşümüzü aktarmak. Tabii ki şimdi ben yani resmi görüş aktarmıyorum çünkü yani o benim işim de değil yani. Ben bir gazeteci olarak orada gördüğümü, duyduğumu, insanlarla konuştuğumuzda, yetkililerle konuştuğumuzda nasıl bir görüş oluyor, nasıl düşünüyorlar, neler konuşuyorlar, onları aktarmaya çalıştık.
Evet.
Bizim bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. Ben panelim şöyleydi, yani mültecilerin işte yaşadığı sorunlar üstünde konuşacaktım. Onu da konuştum tabii ki ama bu panelin işte mültecilerin sorunları Türkiye'de gazeteciler daha iyi bildiği için o kadar da odaklanmadım o konuya.
Evet.
Yani ben bu sorunun asıl sorunun niye çıktığını konuşmak istedim. Orada görüşüm şöyleydi. Şöyle eğer bir özetleyeceksem, bu mülteci sorunu Türkiye, yani yalnızca Türkiye, bilmem İran'la veya Rusya'yla veya hatta AB'yle şeyle çözülmez yani.
Hı hı.
Orada Suriye hükümetinin hükümetle bir beraberce çalışmak gerekiyor ki bu çözülsün. Çünkü mültecilerin böyle bir şeyi var. Suriye tabii ki bu mültecilerin yani en büyük kısmının dönmesini istiyor. Çünkü kalkınmada artık Suriye'de böyle bir şey konuşuluyor. Yani belki de bunu söylemeye gerek var. Suriye'de artık savaşın sonları olarak düşünülüyor. Savaş bittikten sonra işte kalkınma şeyi başlayacak.
İnsan gücü lazım mı diye.
İnsan gücü de tam öyle. Yani insan gücü lazım. Bu mültecilerin dönüp kendi vatanlarının kalkınmasında bir payı, büyük bir payı tabii ki, en büyük payı olacak. Onun için Suriye bu mültecilerin dönmesini istiyor. Türkiye'de yani o artık bir sır değil yani. Türkiye'de mülteci konusundan çok şey yani bir yük olarak görüyor mültecileri. İster birinci derecede ekonomik bir yük olarak görüyor. Sosyal sorunlar çıkıyor tabii ki normal olarak yani.
Hı hı.
Onun için de yani bu işin iki tarafı da aynı hedefi istiyorsa Yani en normal şey, en mantıklı şey iki tarafında beraber çalışıp bu sorunu çözmektir. Yani evet. Bence.
Peki ama Sarkis, yani şimdi tabii Türkiye güvenlik gerekçesiyle şu an Türkiye topraklarında bulunuyor. Tıpkı IŞİD'le mücadele gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu gibi ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in de en son BM Genel Kurulu'nda yaptığı çağrı var. Tüm yabancı askerler tabii ki kendi savunma anlaşması olan İran ve Rusya'yı bunun içerisine katmıyor. Yabancı askerlerin işgal güçleri olarak sayıldığını söylüyor ve onların çekilmesi, çekilmezlerse karşı önlem alırız deniliyor. Bir de güvenlik bölgesi oluşturma var. Şimdi tabii sığınmacılarla ilgili sen de doğal olarak iki ülke anlaşır, Suriyeliler yerlerine yurtlarına dönerler diye düşünüyoruz biz. Ama Türk hükümeti bu güvenli bölgeyi Amerika ile tesis edip oralarda 250 metrelik evler, konutlar yapıp metrekarelik işte 100 metre kare bahçeli Suriyeli sığınmacıları Türkiye kontrolünde oralara yerleştirmek gibi bir hedef güdüyor. Sık sık da altı çiziliyor bunun. Bu tarz girişimler Velid Muallim'in de sert çıkışı gibi mi nasıl karşılanır Suriye'de? Bir güç var mı bu işi yaptırmayacak bir şey var mı? Nedir bu bakış? Güvenli bölge meselesi Şam'da tartışılıyor mu? Tedirginlik yaratıyor mu örneğin?
Şimdi öncelikle böyle bir şey var. Niye mesela İran'la Rusya güçleri işgalci güç diye nitelenmiyor Suriye'de? Hı-hı. Çünkü bu yani çok basit bir, çok bilinen de bir uluslararası kural var. Yani hükümetin isteğiyle gelen, hükümetin okeysiyle gelen güçler Hı-hı. işgalci olmuyor yani tabii ki. Evet. Şimdi Velid Muallim eğer orada Birleşmiş Milletler'de konuşuyorsa, Velid Muallim bir hükümetin temsilcisidir.
Evet.
Bu hükümet Türkiye güçlerini çağırmadı. Ya da Türkiye bu hükümetle anlaşıp oraya girmedi. Onun için bu güçlerin orada artık işgalci güçler diye niteleniyor. Şimdi bu güçler insani yardım getirdi yoksa işgal mı yaptı, IŞİD karşıtı bir savaş mı şey yaptı? Yani onlar da detaylar artık yani.
Hı hı.
İlk olarak kanunda net şöyle bir şey var yani. Bu bir. İkincisi, bu güvenli bölgeye birkaç şey var yani, onu da konuşmalıyız. Yani bu bölge, konuşulan bir bölge ya da haritası gösterilen bir bölge. Bu da boş bir bölge değil yani, boş bir alan değil ki işte insanları orada kentler falan yaparız, stat yaparız, bilmem canlı yaparız, evler yaparız falan filan, insanları orada 1-2 milyon koyarız işte, biraz da aşağı indiğimizde daha çok insan yetiştirebilir. Yani öyle bir şey olmaz. Çünkü o bölgeler şey yani.
Yerleşim yeri.
Şeyler var. Tabii ki orada yaşayan insanlar var şimdiye kadar. Önceden de çok yaşayan insan vardı. Ama o bölge işte ilk yani OSO denilen o şeyler girdi. Tekfiriler girdi. Cihatçılar girdi. Sonra El-Kaide adına şey ettiler. IŞİD geldi. Sonradan işte El-Kaide'den Türkiye yanına geçen şeyler, Zeytin Dalı Hareketi şeyleri, gerillaları ya da
gruplar,
Pirat Kalkan silahçı grupları. Orada bu her zaman göç oldu. Şimdi ben bu panelimde de bunu söyledim. Yani şimdi Ahmet'i evinden çıkarıp orada Muhammed'i koymak, o bir sonuç değil yani, bu sorunu çözmüyor yani.
Hı hı.
Öyle bir şey olamıyor. Ayrıca başka bir şey var yani, şimdi hangi göçmeni nerede göndereceksin yani. Hı hı. Mesela bugün bir şey olarak, örnek olarak söylüyorum, şimdi bugün Afrin'de mesela Ghouta'dan Dera'dan silahçılarla giden onların aileleri, akrabaları falan gidip oraya yerleştiler. Şimdi Afrin insanı mesela Halep'e göç yaptı. Başka yerlere göç yaptı. Belki de Hı-hı. daha da uzak Hasake'ye, Kamışlı'ya Hı-hı. gitti. Ama onun evi sonunda orada, Afrin'de. Yani yerleştirilen göçmen orada sorun çözmüyor. Yani göçmen sorununu çözmüyor. Çünkü Hı. başka bir göçmenle karşılaşıyoruz şimdi biz. Yeni Hı. bir göçmenle karşılaşıyoruz. Onun için bence bu, yani bu şey sorunu çözmeyecek.
Evet.
Daha da sorunu çok şey edecek. Peki. Daha da büyütecek.
Peki bir de tabii Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Suriye'de daimi üs kuracakları yolunda açıklamaları vardı. Buna da Velid Muallim sert çıktı. Ben şunu soracağım. Resmi açıklamalar ya da şey değil. Yani resmi bir değerlendirme istediğimden değil. Suriyeliler Suriye başkentinde ve Suriye'nin büyük bir çoğunluğunda yaşayan Suriyeliler Türkiye'nin kendi topraklarında üslenmesini ya da bu şekilde konutlar inşa etmesini vesaire nasıl karşılarlar?
Yani tabii ki şöyle yani mantıksız bir şey olarak karşıladılar. Çünkü yani böyle bir şey var. Yani şimdi oralarda konutlar yapmak, kentler yapmak, şehirler yapmak bir sorun yaratacak o kesin.
Hı hı.
Ayrıca yani başka bir şey de onları yaptıktan sonra gelecek adım ne olacak? Yani hı hı. Orada nasıl bir güç o çevrelere şey yapacak, idare yapacak? O da bir soru. Çünkü yani bildiğiniz gibi mesela şimdi o üç yani Jarablus, Afrin, El Bab şehirleri tüm olarak işte o Zeytin Dalı hareketi veya Fırat Kalkan hareketi silahlı grupların kontrolüyle yapılıyor. Tabii ki Türkiye orayı kontrol yapıyor yani doğrudan Türk kontrolü altında ama onlar aracılığıyla yapılıyor. Şimdi orada her zaman sorun yaşanıyor. Yani her zaman kendi aralarında çatışmalar yaşanıyor. Yani orada şöyle istikrarlı yani beyaz ya da pembe renkli bir hayat sürdürülmüyor ki başka yerde bu örneği daha büyütelip başka bir daha geniş bir örnek yapalım onu. Onun için insanlar her zaman aynı korkuyla, aynı şeyle karşılıyorlar bunu. Bu sorun yani.
Peki yani Şam'daki sıradan bir vatandaşın kafasında bir Osmanlı şeyi mi çıkıyor böyle girişimler karşısında? Öyle diyenler de var, öyle iddia edenler de var. Sen orada yaşadığın
için. Tabii ki orada çok bunu çok deniliyor. İşte ilk yani eğer hatırlayacaksınız şu Misaki Milli tartışması, Lozan tartışması, ondan sonra gelen demeçler, Sayın Erdoğan'ın söylediği şeyler, tartışmalar yani Türkiye içinde de tartışmalar yaratıldı yani bu demeçlerden sonra Suriye'de tabii ki daha çok korkuyla şey alındı bu iş daha korkuyla insanlar şey etti çünkü işte orada dediğim gibi artık Türkiye o bölgeyi kontrol altına alıyor. Şimdi bu bölgeyi de daha çok genişletmek istiyor Türkiye tabii ki. Sayın Erdoğan'ın sonunda büyük BM'de konuşması da o yoldaydı. Yani işte Derzor'a kadar ulaşmak dediği şey. Onun için her zaman o korku yine şey diyor yani medyada, Suriye medyasında onu çok bulursunuz. Manşet olarak da atılıyor. Detaylarda, haberlerde de konuşuluyor. Hı hı. Televizyon analizlerinde her zaman şey yapılıyor. Çünkü artık Osmanlı sınırlarına dönen bir devlet korkusundan konuşuluyor. Yani biliyorsunuz bu sınır korkusu çoktan şey etmişti yani gitmişti Suriye ile Türkiye arasında
evet.
2011'den önce yani ayrıca Suriye'de çok alınan Atatürk'ün sözü işte yurtta barış dünyada barış ama artık 2011'den sonra işte yeni 2014'ten sonra velhasa yani yeni bir korku yaşanmaya başladı tabii ki insanlar evet. O korkuyu dile getiriyor yani. Gazeteciler de, akademisyenler o korkuyu şey ediyor yani.
Hı hı. Çok fazla vaktim kalmadı ama bir de bütün bu Suriye halkı Türkiye'yi istiyor kendi topraklarında söylemi. Halep yıkıldı, Halep'te bir şey kalmadı söylemleri var. Türkiye'de çok dile getiriliyor bizzat Cumhurbaşkanı tarafından da. Halep gibi İdlib de enkaza döner biz çıkarsak diyor. Öyle mi Halep hakikaten? Enkaza mı döndü?
Şimdi Halep çok zarar gördü. O tabii ki. Ama tüm Halep tabii ki şey etmiyor. Yani Halep'te bugün verilere göre yaklaşık 1,5 milyondan fazla 2 milyon kişiyi yaşıyor Halep'te. Hı hı. Ve 2 milyon kişi yaşadığına göre tabii ki kentin yarısı şey yani yarısı sağlam. Öbür şeyde
onarılıyor.
Olmayan yerler de var. Evet, hı. Evet. Küçük şey construction şeyleriyle, projeleriyle şey edilen evler falan onları yaptılar yani. Evet. İnsanlar döndü ama tabii ki mahallelerde var ki yani mahalle çapında değil de işte sokaklar, bazı sokaklarda falan hiç yaşamayan insan tabii ki o öyle sokaklar
evet.
var yani.
Evet. Savaşın Halep'ten. Etkileri devam ediyor.
Tabii ki aynı şey Homs için de geçerli. Hı-hı. Aynı şey Erzurum için de geçerli. Şam biraz da farklı tabii ki. Lazkiye çok farklı. Lazkiye'de evet. hiçbir şey olmadı.
Evet.
Tartı hiçbir şey. Yani şehirden şehire, yerden yere, bölgeden bölgeye evet. şey oranlar bile değişiyor. Ama evet tabii ki Halep çok zararlandı. Halep yalnızca şey değil de işte yaşama şeyiyle değil de Halep'in mesela Halep ekonomi başkentiydi.
Evet, yani. Evet.
Suriye'nin en ekonomide katkısı olan evet. Şehir Halep'ti ve onun sanayi bölgesi Suriye'nin en önemli bölgesiydi.
Hı-hı.
Sanayi bölgesi. O sanayi bölgeye çalındı. Fabrikalar alt üst edildi. Tabii ki çalındı. Bazıları Türkiye kadar da bazıları değil de çoğunluğu Türkiye kadar da gönderildi.
Hı.
Yani öyle bir sorun da var. O da ekonomi sorununu yaşatıyor. Yani o da ekonomik problem. Büyük bir problem ekonomide. Tabii ki şimdi Suriye'de işte yani savaşla alınmayan hedefleri yani emperyalist güçler artık şöyle ambargoyla, ekonomi ambargoyla ele geçirmek istiyor. Onun evet. için Suriye'de bugün o ekonomi ambargo şeyinden neticesinde çok zor şey var yani. Çok evet. zor ekonomi koşulları var.
Evet.
İşte sanayi de olmasa, üretme olmasa işte daha da zor problem, daha çok sorun, daha büyük oluyor tabii ki.
Evet. Savaş biterse Suriye halkı da toparlanma fırsatı bulabilecek ama henüz daha tabii. zaman var gibi gözüküyor.
Öyle
çok evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Süremizi de doldurduk Sarkis Kasarcıyan verdiğim bilgiler için, görüşler için. Umarız bu konferans, CHP'nin bu konferansının yenileri düzenlenir. Daha farklı evet, bir evet. zeminde oluşturmak olur, mümkün olur. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, eksenin sonuna geldik. Biraz daha uzattık tabii. Güzel Türkçe konuşuyor Sarkis Kasarcıyan ama yine de tabii ki ana dili olmadığı için de ifade etmeye de çalıştı elden geldiğince. Uzadı da, dolayısıyla son şarkımızı da atmak durumunda kaldım. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşça kalın diyelim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.